Ama eğer bir insanın kalbine iman girmemiş ise halen Hala nifak içerisinde isen, hala yüzünü doğuya batıya çevirdiği halde gerçekten iman etmemiş isen, o insanlar Allah merhamet etmeyecektir. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قُبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Sizin yüzlerinizi doğu ve batı taraflardan çevirmeniz iyilik değildir. Namaz kılarken sağa sola selam vermeniz iyilik ona denmez. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ. Fakat iman ve iyilik öyle bir şeydir ki, kim Allah'a iman etti, ahirete iman ettiysem, ve kitabı ve nebiyyin kitabına ve peygamberlerine iman ettiysem, ondan sonra ve etel mâne ala hubbihi zelil kurbe, sonra malını akrabalarına sevdiği halde, malını sevdiği halde akrabalarına iyilikte bulunabildiysem, miskinlere, fakirlere iyilikte bulunabildiysen, yolculara iyilikte bulunabildiysen, işte onlar iyiliğe ulaşmış insanlardırlar. Allah yolunda mallarını harcayabildilerse, işte onlar sadık olanlardırlar. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle iyilerin kimler olduğunu bu şekilde tarif ediyor. Yüzümüz doğuya ve batıya çevirenler iyi değiller. Ancak bunlar yapanlar iyidirler. İmanın hakikatini anlayabilmiş olan insanlar bunlardırlar. Bunun dışındakiler ise nifak üzeredirler. Nifak yani insanı ebedi cehennemlik yapan şey. Nifak yani yer altındaki yollara benzer. Yer altında yollar vardır. Farelerin yaptığı yollar. Fare bir tehlike esnasında o yollardan herhangi birisinden çıkış yapar. Ne zaman bir tehlike görse, bir yol kapansa diğer yollardan çıkar. İşte münafık kelimesi de nefakın kökünden getirildi. Ve Arapça bilenlerin bildiği gibi bu faale babından getirildi ki Allah'a karşı başka, insanlara karşı başka olduğu bu şekilde anlatılmış olsun diye. Münafıkların hali Allah'a karşı başka, kullara karşı başka. Kalpteki başka, dildeki başka. İşte onlara Allah imanın lezzetini tattırmayacak. Onlar güzel konuşurlar. Onların vücutları güzeldir. Konuştukları zaman dinlersin ey Resulüm. Ama onlar dayandırılmış keresteler gibidirler. Onlar sözden anlamazlar. Çünkü onların kalplerinde eğrilik vardır. Huzeyfe radıyallahu anh Efendimizin sır katibi, münafıkların ismini bilen sahabi. Efendimiz münafıklar kendisine bildirildiği halde Cibril-i Emin vasıtasıyla fakat kimseye bildirmemişti. Ölümünden önce sadece Huzeyfe'ye söylemişti. Ki Müslümanlardan bir tanesini münafıkları tanısın diye. Onların şerrinden, münafıkların şerrinden Müslümanlar korusunlar diye. Allah Resulü yalnız bir sahabisine onların isimlerini vermişti. Herkesin bildiği münafıklar vardı. Daha Efendimiz'den evvel ölenler vardı. Fakat Efendimiz'den sonra ölenler de vardı. Efendimiz onların da bilinmesini istemişti. Fakat belki iman ederler anlayışı içerisinde onların isimlerini ilan etmemişti insanlara. Belki düşünürler, belki anlarlar diye beklemişti. Fakat belki de münafıklık yapmaya devam ederler. Onun için onların isimlerini yalnız bir sahabeye bildirmişti. Ve sahabe-i kiram Efendimizin bir namaza gitmediğini, bir kimsenin cenaze namazına gitmediğini gördükleri zaman onlar anlarlardı ki o ölen münafıklardandır. Çünkü Allah Azze ve Celle münafıkların kabri başında durma diye Efendimiz'e emretmiş. Münafıkların kabri başında durma ey Resulüm. Abdullah İbni Übey İbni Selül öldüğü zaman Efendimiz onun namazını kıldırmıştı. Hazreti Ömer'in muhalefetine rağmen 70 defa istiğfar etsem bile ey Resulüm Allah onları affetmeyecektir dediği halde ben belki Allah 70'ten fazla mağfiret edersem Allah belki affeder onları diye peygamberi bir rahmet göstermişti. Abdullah İbni Übey'in namazını kıldırmıştı. Fakat daha sonra gelen ayette bundan böyle münafıkların kabri başında durma demişti Allah Azze ve Celle. Onun yüzden Efendimiz artık münafıkların namazlarını kılmıyordu. Onun namaza gelmediğini görenler ise onlar o kişinin münafıklardan olduğunu anlamış oluyorlar. Efendimiz'den sonra ise Huzeyfe'ye bakıyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Huzeyfe'yi titizliyordu. Bir kimsenin namazına gideceği zaman evvela Huzeyfe'ye bakıyordu. Huzeyfe oradaysa namaza gidiyordu, Huzeyfe değilse namazı kılmıyordu. Huzeyfe yoksa muhakkak bu münafıklardandır ki Huzeyfe gelmedi diyordu. Hatta o kadar kendinden korkuyordu ki iman ehli olan insanlar nifak üzere miyiz değil miyiz de kendilerinden korkarlardı. Ama bugünkülere bakıyoruz, hiç kendimizden korkmuyoruz. Gayet eminiz, cennetlik olacağımızdan gayet eminiz. Nifak üzere ölmeyeceğimizden gayet eminiz. Halbuki Hazreti Ömer kendinden emin değil. Bir gün Huzeyfe'ye demiştik, ey Huzeyfe, benim de ismimi sana Resulullah vermiş miydin? Beni acaba münafıklardan saymış mıydın? Koskoca Hazreti Ömer, halifeliği sırasında benim de ismimi sana verdi mi ey Huzeyfe demiştim. O da hayır ey müminlerden biri senin adını bana vermedi dedi. Sen münafıklardan değilsin deyince Ömer rahatlamıştı. İman ehli olan insanlar kendilerinden korkuyorlardı. Bu kadar emin değillerdi. Hasan Basri'ye sorulduğu zaman bugün bazı insanlar nifaktan korkmuyorlar. Bugün bazı insanlar kendilerinden çok emindirler. Mümin olduklarından gayet emindirler. Dediği zaman Hasan Basri demişti ki vallahi dünyanın içindeki her şey bana verilse, altınlar, gümüşler bana verilse, benim münafık olmadığım ve nifak üzere ölmeyeceğim haberinden daha çok beni sevindirmez. Nifak üzere ölmeyeceksin diye bir haber verseler, onun karşılığında bana hiçbir şey vermeseler, memnun olurdum. Çünkü nifak üzere ölenler ebediyen cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim, cehennemin en alt tabakasında münafıkların olduğunu haber veriyor. Cehennemin en alt tabakasında münafıklar vardır buyuruyor. Çünkü onlar daha tehlikelidirler. Çünkü onlar İslam alemi için en büyük tehlikedirler. Ulema arasında ihtilaf edilmiştir. Münafık mı daha tehlikelidir, kafir mi daha tehlikelidir? Bazıları kafir daha tehlikelidir dediler. Bir kısmı da münafık daha tehlikelidir dediler. Kafir daha tehlikelidir diyenler, kafir bizim karşımızda bize karşı savaş veriyor. Ama münafık bize karşı direkt savaş vermiyor, belki de iman eder. İman etmesi beklenir. O yüzden daha az tehlikelidir demişlerdi. Fakat sonuçta delillerin çatışması sonucunda münafığın daha tehlikeli olduğu kanaati ulema arasında kabul edildi. Münafık daha tehlikeli. Çünkü münafığın yapacağı zarar çok daha büyüktür kafirden. Kafir belki birkaç Müslümanı öldürebilir. Fakat münafık ise bütün Müslümanların arasını bozabilir. Nasıl ki sihir yoluyla karı kocanın arasını açmayı öğreniyorlardı. Yahudiler aynı şekilde belki onun bir başka şekli olan münafıklık yapmak suretiyle de Müslümanların arasını açmayı öğreniyorlar ve açıyorlar. İslam tarihinde birçok hadiseler oldu. Münafıklar Müslümanların arasını açtılar. İfk hadisesi oldu. Hazreti Ayşe validemize iftira attılar. Beni Musalık gazvesi dönüşünde Ayşe validemiz devesinden inmiştim. Efendimiz daima yanına bir hanımını alırdı bir yere giderken. Uzun bir seyahate çıktığı zaman hanımlarından birisi yanına alırdı. Kura ile. Bu sefer Kura'da Ayşe validemiz çıkmıştı. Ve daha küçük olduğu için, aynı zamanda zayıf olduğu için demesinin üzerinde olmadığını anlamadılar. Çünkü o zaman kadınlara yüzlerini örtme emri gelmişti. Ve Efendimiz'in hanımlarına bir hendek yapılmıştı. Devenin üzerinde bir hendecin içerisinde oturuyorlardı. Ordu bir yerde konaklamış, ondan sonra kalkmıştı. Gidecekleri sırada Efendimiz'in hanımının o hendecin içerisinde olduğunu sanmışlardı. Devenin üzerinde olup olmadığını anlayamadılar ve devenin üzerinde olduğunu sandılar ve ordu harekete geçti. Halbuki Ayşe validemiz ise defa hacet için ordudan ayrılmıştı. Uzak bir yere gitmişti ki kimse kendisini görmesin diye. Ondan sonra gelmek üzereyken gerdanlığını kaybettiğini görmüştü. Herhalde biraz evvel gittiğim yerdedir dedi ve tekrar geriye döndü. Oraya gittiği zaman gerdanlığını buldu fakat geri geldiğinde orduyu yerinde bulamadı. Ordu gitmişti, kendisini devenin üzerinde sanmışlardı. Orada beklerken nasılsa ordu benim gelmediğimi, devenin üzerinde olmadığımı anlar ve beni geri almak için gelirler diye beklerken Efendimiz daima ordunun gerisinde bir adam bırakırdı. Arkçı denirdi bu insanlara. Ordunun gerisinden takip ederlerdi. Ve ordunun konakladığı yerde acaba ordudan bir şey kalmış mıdır? Acaba askerler bir şey unutmuşlar mıdır diye. Bunlar arkadan gelirler ve bir şey bırakmışlarsa onları toplarlardı. Safvan bin Muattal radıyallahu anh, o da Efendimizin böyle görevlendirdiği kimselerdendi. Geldiği zaman Ayşe validemiz oturduğu yerde uyumuş ve onu görünce daha evvel kadınlara yüzlerini örtme emri gelmezden evvel onu daha evvel gördüğü için inna lillahi ve inna ileyhi raciun demişti. Yani senin burada ne işin var demek istemişti. Ayşe validemiz seslenmeden hemen yüzünü kapattı. Ondan sonra Safvan radıyallahu anh onu kendi devesine bindirmiş ve Medine'ye kadar bu şekilde gelmişlerdi. Devenin ipini tutmuş, kendisi yürümüş, Ayşe validemiz devenin üzerinde gitmişlerdi. Fakat Medine'ye varır varmaz münafıklar, İslam'ın en büyük düşmanları hemen konuşmaya başlamışlardı. Ayşe Safvan'la zina etmiş olabilir demişlerdi. Koskoca Allah'ın Resulü'nün hanımı için böyle bir iftirada bulunmuşlardı. Allah Azze ve Celle onları lanetlemişti. Eğer doğru söylüyorlarsa neden 4 şahit getirmediler demişti. Nur suresinde bu olayla ilgili ayetler gelmişti. Efendimiz bu hadise üzerine çok üzülmüştü fakat kendi hanımı olduğu için hemen savunmaya geçmek istememişti. Çünkü kendi hanımı da savunuyor derler. O yüzden beklemişti Allah'ın bu konuda vahiy indirmesini. Ayşe validemiz ise bu konuda bir vahiy beklemiyordu. Belki yalnızca salih bir rüya görür Efendimiz. Ve bu şekilde Allah kendisinin temiz olduğunu ona bildirirdi. Kıyamete kadar bütün Müslümanların namazda okuyacakları bir ayet indirmesini beklemiyordu. Efendimiz de seslenmiyordu bu mevzuda. Vahyin gelmesini bekliyordu. Ve bazıların ayakları kaydı. Fitne. Siz o fitneyi kendiniz aleyhinde sanırsınız. Fakat o fitne sizin aleyhinizde değil. Bilakis sizin için hayırdır buyurdu Allah-u Teala. Fitne ile insanların sağlamları ve çürükleri ayırt edilmişlerdir daima. Fitne kelimesi altının halisiyle, safı ile, safi altın ile sahtesini ayırt etme işlemine denir. Altını ateşin üzerine koyarlar, potaya koyarlar. Ondan sonra içindeki saf ile saf olmayanlar ayrılırlar. İşte bunu Araplar fitne derler. اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ Onlar o müminlerin, mümin kadınları ve erkeklerin fitneye düşürmüşlerdi. Onları ateşlere atmışlardı. Onları ateşlerin üzerinde imtihan etmişlerdi adeta. O müminlerin, mümin erkek ve kadınları imtihan edenler, fitneye düşürenler onları eli bir azap vardır. Buruç suresinde Hendek ashabına Hendeye atılan, ateşe atılan insanların kıssasını anlatırken Allah-u Teala feten kelimesini kullanıyor. Yani onlar fitneye düşürüldüler. Yani onlar ateşe atıldılar. Yani onların sağlamlarıyla çürükler ayırt edildiler. İşte müminlerin sağlamlarıyla çürükleri ayırt edilsinler diyen Allah Azze ve Celle böyle bir hadiseyi takdir etmişti. Ve münafıklar konuşmaya başlamışlardı. Efendimiz sükut ediyordu. Allah'ın vahiy göndermesini bekliyordu. Fakat münafıkların konuşması üzerine, onların konuşmaları çoğalınca bir hutbeye çıkmış. Ve ey insanlar, neden böyle konuşuyorsunuz? Neden çok iyi bildiğim ehlim hakkında böyle konuşuyorsunuz? Neden çok iyi tanıdığım Safvan hakkında böyle konuşuyorsunuz? Vallahi Safvan'ın iyi bir insan olduğunu bilmeyeniz yoktur. Neden böyle konuşuyorsunuz demişti sadece. Kendisini ashabının üzdüğünü onlara ifade etmek istemişti. Ve bu şekilde Efendimiz beklerken Ayşe validemiz de hastalanmıştı. Üzüntüden hastalanmıştı. Ve Efendimiz'den izin istemişti. Bir ay geçmiş, daha da vahiy gelmemişti. Ey Allah'a Resul, bana izin verir misin, evime gideyim. Babamın evine gitmek istiyorum demişti. Efendimiz de serbestsin buyurmuştu. Efendimiz bekliyordu ki bir vahiy gelsin. Fakat vahiy geciktikçe gecikmişti. Neden gecikti? Allah istiyordu ki iyice fitneler çoğalsın. İyice münafıklar ortaya çıksın. Ve iyice insanlar ateşin üzerinde denensinler, imtihan edilsinler. Ve imtihan edildiler. Miftah bu imtihanı kaybetti. Hamde binti Cahş bu imtihanı kaybetti. Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin oğlu, Ümmü Miftah'ın oğlu Miftah radıyallahu anh, Bedir ehlinden bir insan olmasına rağmen böyle bir durumda imtihanı kaybetmişti. Ve annesiyle Ayşe validemiz defi hacet için dışarı çıktıkları zaman kadıncağızın ayağı bir yere takılmış ve öfkesinden kahrolası Miftah demiştim. Ayşe validemiz ise neden böyle söylüyorsun demiştim. Neden böyle söylüyorsun? Miftah Bedir ehlindendir, bilmiyor musun? Neden böyle kahrolası dedim oğlum için? Kadın seslenmemişti, sükut etmişti. Biraz sonra tekrar kahrolası Miftah demiştim. Tekrar sordu aynı soruyu Ayşe validemiz. Bunun üzerine Miftah'ın da bu oyuna geldiğini anlattı annesi. Miftah da bu oyuna gelmişti. Münafıkların bu oyununa o da aldanmıştı. O da Ayşe validemiz hakkında konuşmaya başlamıştı. Efendimizin şair Hasan bin Sabit, o da Efendimizin hanım hakkında konuşmaya başlamıştı. Şiirden yazmaya başlamıştı. Efendimizin bir hanımı Zeynep validemizin kız kardeşi Hamle binti Cahş radıyallahu anh'a, o da bu imtihanı kaybetmişti. Üçü de bu imtihanı kaybettiler. Fitneye düçar oldular ve imtihanı kaybettiler. Bu arada münafıklar da körüklüyorlardı habire. Münafıklar daima böyle zamanları beklemişlerdir. Daima Müslümanların liderleri için böyle iftiralar atmışlardır. Onlara atamamışlarsa onların hanımlarını atmışlardır. Onların evlatlarını atmışlardır, onların akrabalarını atmışlardır. Fitne, siz o fitneyi kendinizin aleyhine sanıyorsunuz. Halbuki o sizin için hayırdır dedi Allah-u Teala. Sonra Nur suresindeki bu ayetleri indirdi. Ey müminler, sakın siz onu kendinizin aleyhinde sanmayınız. Sakın onu aleyhinizde sanmayınız. O sizin için hayırdır. İçinizden bir taife bunu yapmaktadır. İçinizden bir taife. Dışınızdaki insanlar değil. Sizden bazı insanlar fitne çıkarmaktadırlar. Eğer onlar gerçekten mümin olmuş olsalardı, onların hüsnüzünde bulunmaları gerekmez miydi? Allah'ın Resulü'nün hanımı için o böyle bir şey yapmaz demeleri gerekmez miydi? Ebu Eyyub el-Ensari'nin hanımına dediği gibi, sen böyle bir şey yapar mısın demiştin. Hanım da hayır, vallahi ben böyle bir şey yapmam dedim. Vallahi dedi, o zaman sen şunu bilesin ki Ayşe senden daha hayırlıdır. Sen yapmazsan Ayşe hiç yapmaz. Senin kocan onun efendisinden daha hayırlı bir insan değil. Sen de senin baban onun babasından daha hayırlı bir insan değil. Sen ondan daha hayırlı bir insan değilsin. Gerçek müminler böyle zamanlarda ortaya çıkmışlardı. Böyle zamanlarda mümin olduklarını ortaya koymuşlardı. Sabretmişlerdi. Ve meselenin ortaya çıkmasını beklemişlerdi. Münafıklar daima kendilerinin dürüst olduklarını anlatmak ihtiyacı duyarlar. اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ O münafıklar sana geldikleri zaman ey Resulüm derler ki Neşhedü inneke le Resulullah. Şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün ya Muhammed. Abdullah İbni Übey böyle diyordu her zaman. Abdullah İbni Übey, Medine'deki münafıkların reisi. İslam'ın en büyük düşmanlarından birisi olduğu halde her zaman cuma günleri Efendimiz hutbeye çıktığı zaman o da çıkardı hutbeye. Hutbenin aşağısında durdu ve derdi ki ey insanlar, Allah sizin aranızdan bir peygamber çıkarmıştır, göndermiştir. Bu sizin için büyük bir şereftir. Bu peygambere tabi olun, onun her dediğini yapın. Her zaman böyle söylerdi. Münafıklar daima kendilerinin iman üzere olduklarını ispat etmek ihtiyacı duyarlar. Ama normal Müslümanlar ise böyle yapmaya ihtiyaç duymazlar. Ebu Bekirler, Ömerler böyle konuşma ihtiyacı duymuyorlardı. Neşhedü inneke le Resulullah deme ihtiyacı duymuyorlardı. Bu ayetten innen haberine lav-ı tevkid getirilmiş ve muhakkak ve muhakkak sen Allah'ın Resulüsün diyorlardı. Halbuki diğer müminler ise biz her zaman ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyoruz. Onlar kadar tevkidli söylemiyoruz. İddialı söylemiyoruz. Neden? Çünkü böyle bir şeye ihtiyacımız yoktur. Ama daima münafıklar bu ihtiyaç içerisinde olmuşlardır. Kendilerinin gerçek müminler olduğunu ispat etme ihtiyacı duymuşlardır. Allahu ya'lemu inneke le resulüm. Evet, gerçekten Allah bilir ki sen Allah'ın Resulüsün. Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekâzibûn. Fakat yine Allah şehadet eder ki onlar yalancıdırlar. Onlar yalancılardır ey Resulüm. İttehazû eymânehum cünneke mifesaddu an sabîlillâh. Onlar yeminlerinin, yemin ederiz sen Allah'a Resulüsün diyorlardı. Onlar bu yeminlerini kendilerine kalkan edindiler. O yeminlerin arkalarına sığınıyorlar. Ve diyorlar ki sen Allah'ın Resulüsün ve insanları Allah'ın yolundan saptırıyorlar bu şekilde. اِنَّهُمْ سَيَا مَيْكَانُوا يَعْمَلُونَ Onların yaptıkları şey ne kadar da kötü bir şeydi. Müslümanlar kendilerini ispat etme ihtiyacı duymazlar. Fakat münafık olanlar ise daima bu ihtiyacı duyarlar. Ben hocanın oğluyum derler. Ben filanın oğluyum derler. Benim babam filan kimsedir derler. Halbuki böyle bir şeye ihtiyaçları yoktur. Eğer gerçekten amelleri, iman ehli insanların amelleri gibi olmuş olsaydı, o zaman böyle ben şeyh oğluyum, ben hoca olayım demelerine gerek kalmayacaktı. Münafıklar daima kendilerini başka türlü göstermek ihtiyacı duymuşlardır. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا Onların Allah tarafından lanetlenmesinin sebebi nedir? Onlar önce iman ettiler. Sonra kafir oldular. فَتُبْيَا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Allah da onların bu amellerinden dolayı onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar anlamazlar. Madem ki iman ettiler veya iman ediyor gibi görüldüler, ondan sonra da tekrar kafir oldular, Allah bir daha onlara iman nasip etmeyecektir. Ve onlar asla anlamayacaklardır. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Onlar fıkh etmeyecekler, anlayamayacaklar. Onlar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Onlara iman edin denildiği zaman iman ettik derler. Fakat ondan sonra iman ehlinin yapmadıklarını yaparlar. Onlar Müslümanız derler. Fakat ondan sonra bir cuma namazı için iki saatlik bir izin istendiği zaman böyle bir şeye gerek yoktur derler. İşte o zaman onların kalplerindeki nifak ortaya çıkmış olur. Onlar Müslüman halkın karşısında konuşurken başka türlü konuşurlar. Ama Avrupa'ya gittikleri zaman başka türlü konuşurlar. İşte bu şekilde onların kalplerindeki iman, onların kalplerindeki küfür, iman olarak ortaya koydukları küfür ortaya çıkmış olur. Onlar daima kendilerini daha yüksek Müslüman gibi gösterme ihtiyacı duyarlar. Halbuki amelleri onları ele verecektir. وَاِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامَهُمْ Ey Resulüm, onları sen baktığın zaman, onları gördüğün zaman onların vücutları hoşuna gider. Onların vücutları hoşuna gider ey Resulüm. Abdullah İbni Übey İbni Selul gibi ve onun gibi diğer münafıklar vücutları gerçekten çok güzeldi. Yakışıklı insanlardılar.
Evet, peygamberler de öyleydiler. Peygamberler de güzel konuşurlardı. Peygamberler de güzel yüzlüydüler. Fakat peygamberlerin amelleri ile onların amelleri arasında Allah kadar fark vardı. Her güzel olan insanın ve her güzel konuşan insanın münafık olduğu gibi bir sonuç çıkarılamaz bu ayetten elbette. Fakat münafıkların da böyle olmaları gayet normaldir. Çünkü insanları etkilemek için güler yüzlü ve güzel insanları kullanırlar. Ve güzel konuşan insanları kullanırlar. وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اِسَامُهُمْ Onlara baktığın zaman onların vücutları seni cezbeder ey Resulüm. وَاِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ Ve onlar konuştukları zaman onları sen dinlersin. كَاَنَّهُمْ خُشُبُوا مُسَنَّدَ Sanki onlar keresteler gibidirler. Onlar bütün bunlara rağmen sanki dayandırılmış, musennede olan sanki keresteler gibidirler. Üst üste konulmuş, duvara da yaslandırılmış keresteler gibidirler. Hiçbir şey anlamamaktadırlar. يَحْسَبُونَ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Hem ne zaman bir ses olsa onlar kendi aleyhlerine zannederler. Ne zaman bir ses olsa, ne zaman birisi bir şey konuşsa, acaba beni mi kastediyor derler. Birisi öksürse acaba beni mi kastetti derler. Çünkü onların korkacak şeyleri vardır. Çünkü onlardan iman yoktur, iman olmayınca korkmak zorundadırlar. Bir ayet geldiği zaman acaba ayet bizim hakkımızda mı geldi derler. Ve kendilerinin hakkında ayet gelmesinden korkarlar. Bir Müslüman onların nifaklarını ortaya koyduğu zaman acaba bizim nifakımızı ortaya koydu mu diye korkarlar. Evet, bugün artık ayet gelmiyor. Fakat her sesi kendi aleyhlerine hala zannediyorlar. Siz İslam'ı anlatıyorsunuz. İslam'ı anlatıyorsunuz, o size başka şeyler soruyor. Sen Kemalist misin diyorlar. Halbuki siz Kemalizm'e falan bahsetmediniz. Halbuki siz hiçbir zaman isimlerden bahsetmediniz. Halbuki hemen size bu soruyu sordular. Neden? Çünkü onların başka dertleri vardır. Siz onlara Allah'ın yeryüzünde ilah olması gerektiğini anlatsanız, hatta namazı anlatsanız, onlar hemen size laikliği sorarlar. Onların korktukları şeyleri vardır. Acaba onların kendi ellerinden gidip gitmeyeceklerini, acaba sizin gözünüzde onların ellerinde olan bu dinleri sizin gözünüzde var mıdır, yok mudur, onu merak ederler. هُمُ الْعَدُّهُ فَحْزَرُهُمْ اَيْ رَسُولُمْ Onlar düşmanlarınızdırlar. Onlardan kendinizi sakınınız. قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُفَكُونَ Allah onlara lanet etsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Nasıl da anlamıyorlar meseleyi. Nasıl da anlamıyorlar. Keşke anlasalardı. Bu onlar için daha hayırlı olacaktı. Müslümanlar ne zaman zor durumda kaldılarsa münafıklar onları bırakıp gittiler. Ne zaman zor durumda kaldılarsa. Uhud'da Müslümanlar zor durumdaydılar. Münafıklar onları bırakıp gittiler. Bizim geri dönmemiz gerekiyor dediler. Evimiz açık. Halbuki evler açık değil diyor Allah-u Teala. Fakat onlar yalancıdırlar. Bu ayetlerde bizler için ibretler vardır. Kendinizi nifaktan uzak görmeyiniz. Hizmetin içerisinden uzak duruyorsanız, hizmetlerden uzak duruyorsanız, kendinizi nasıl olur da nifaktan uzak görebilirsiniz? Hazreti Ömer bile kendisini nifaktan uzak görmüyordu. Sizden çok daha büyük amelleri vardı. Ama neden siz kendinizi bu kadar emin görebiliyorsunuz? Nasıl oluyor da kendinizden eminsiniz? Sahabe-i kiram kendinden korkuyordu. Bir sahabi bir gün ağlamaya başlamıştı. Yolda ağlıyordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onu görmüştü. Buna mesela hadiseler çoktur. İsimler mühim değil. Onu görünce niye ağlıyorsun dedi. O sahabi demişti ki ben münafık olmaktan korkuyorum. Herhalde ben münafıklardanım demiştim. Allah Resulü'nün terbiyesinden geçen insanlar bunlar. Allah Resulü'yle beraber sohbet etmiş insanlar bunlar. Bunlar onun ardından namaz kılmış insanlar. Fakat bunlarda nifak korkusu vardı. Neden ağlıyorsun dediği zaman vallahi ben kendimi münafıklardan olduğunu sanıyorum demişti. Nasıl oldu da böyle bir fikre kapıldın dedi Mahmud radıyallahu anh. Dedi ki ben Resulullah'ın huzurunda olduğum zaman başka türlü oluyorum. Allah'ın Resulü'nün huzurunda başka türlü oluyorum. Onun huzurunda kalbim yumuşuyor. O konuştuğu zaman başka bir dünyaya gidiyorum. Ama ondan sonra evime geldiğim zaman, hanımımla çocuklarımla baş başa kaldığım zaman, o zaman kendimi kaybediyorum. Gülmeye başlıyorum. İnsanlarla beraber olduğumda halim değişmeye başlıyor. Resulullah'ın huzurunda başka türlü, kendi ailemde başka türlü davranıyorum. Kendim ben münafıklardan sanıyorum demişti. Sahabinin anlayışı işte böyleydi. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, vallahi ben de senin gibiyim. O zaman ben de münafıklardan olmalıyım. Vallahi ben bu sorunun cevabını bilmiyorum dedi. Gidelim Resulullah'a soralım bu soruyu. Ebu Bekir de kendine şüphe etmeye başlamıştım. Düşünemediği bir noktayı bir sahabi kendisine hatırlatmış oldu. Allah'ın Resulü'nün huzurunda başka türlü, sohbetlerde başka türlü, evine gittiği zaman başka türlü davranan insanlar. Neden size sahabi gibi korkmuyorsunuz? Neden nifaktan korkmuyorsunuz? Size acaba cennet mi garanti edildi? Bu insanların bir kısmı Bedir ehlindendirler. Bunlar Bedir'de savaş vermiş insanlar. Radiyallahu anhum ve radiyallahu anh ayetine muhatap olmuş insanlar. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı ayetine muhatap olmuş insanlar bunlar. Hizmetin içerisinde bulunmadığımız halde nasıl oluyor da münafıklar hizmetin dışına kaçıyorlardı? Bir Müslüman savaştan geri kaldığı zaman kendisinden korkuyordu. Ben acaba münafıklardan mı oldum diyordu. Savaştan geri kaçtım ya Resulallah ne yapacağım diyordu. Efendimiz teskin etmese onların ağlaması durmayacaktı. Savaştan kaçtım, savaşa gelemedim. Şöyle oldu, böyle oldu, mazeretim vardı, savaşa gelemedim ya Resulallah. Acaba münafıklardan mı oldum ben diyen insanlardan daha mı çok kendinize güveniyorsunuz? Efendimiz'e gittiler, sordular. Ey Allah'ın Resulü, bizde böyle bir hal oluyor. Bazen başka türlü. Kalpler böyle böyledir diyor Peygamberimiz. Kalplerimiz bazen böyle olur, bazen böyle olur. Ellerini çevirmek suretiyle kalplerin böyle değiştiğini söylemiştim. Kalp daima değişir. Kalbinizin değişmesinden dolayı Allah'a sığınınız. Bazen bir şeyler olur kalbime diyor Efendimiz. Bazen bir şeyler olur kalbime ve o yüzden Rabbime 100 defa tevbe istiğfar ederim. Bazen bir şey olur, Allah'a Resulü'nün kalbine ne olabilir ki? Bize olandan çok daha az şey olduğu gerçek. Ama Allah Resulü günde 100 defa tevbe istiğfar ediyordu bundan dolayı. Efendimiz'e sordular. Efendimiz buyurdu ki, eğer siz gerçekten her zaman her halinizde benim yanımda olduğunuz gibi olabilseydiniz, her zaman benim yanımda olduğunuz gibi olabilseydiniz, yollarda, çarşılarda vallahi sizinle melekler musabaha ederlerdi dedim. Eğer her zaman benim yanımda huzurunda bulunduğunuz gibi dayanabilseydiniz, eğer kendinizi bu kadar haramlardan koruyabilseydiniz, eğer o kalp haliniz her zaman devam etseydi, kalbiniz böyle değişmeseydi her zaman, o zaman vallahi sizinle sokakta melekler musabaha yaparlardı. Sizinle sokakta melekler çarşılarda, pazarlarda tokalaşırlardı. Eğer her zaman o hali muhafaza edebilseniz, onun için korkmayınız buyurdu. İnsan daima aynı hal üzere duramaz. Fakat ashabın anlayışına bakınız. Ashab kendisinden korkan bir insan. Kendinden korkan insanlar ashab diyebilirsiniz. Cennet ve cehennem arasında bir yerde bulunan insanlar bunlar. Kendisini cennette görmeyen insanlar bunlar. Ama bugün namaz kılmadığı halde, zekatını vermediği halde, cihat yapmadığı halde kendinden çok emin insanlar var. Bedir ehlinden olmadığı halde, Uhud savaşında Resulullah'la beraber savaşmadığı halde, Hendek savaşında Resulullah'ı korumadığı halde, namaz bile kılmadığı halde kendinden emin olan insanlar var. Allah'ın gafur ve rahim olmasına güveniyorlar. Halbuki Ebu Bekir kendisine güvenmiyordu. Ömer kendisine güvenmiyordu. Benim de adım var mıdır münafıkların listesinde diyordu. Ama bugün hizmetin içerisinde rol almayan kardeşlerim, acaba kendi işinize gücünüze olduğunuz zamanlar hiç kalbiniz cızlıyor mu? Acaba biz nefsimiz için çok çalışıyoruz, hizmetten uzak kaldık diyor musunuz? Acaba böyle bir ızdırap duyuyor musunuz? Münafıklar kendilerinden korkmazlar. Huzeyfe radıyallahu anh'a birisi geliyor diyor ki, ey Huzeyfe, ben diyor nifak üzere olmaktan korkuyorum. Münafıklardan olmaktan korkuyorum. Belki orada Huzeyfe'nin Efendimiz'in sır katibi olduğunu anlamış bir insandı. Bilemiyorum, ravi bildirmiyor. Kim olduğu adını söylemiyor. Belki de o da Huzeyfe'nin bildiğini bilen birisiydi. O yüzden gelip bana soruyor. Ben diyor nifak üzere olmaktan korkuyorum. Acaba diyor münafıklardan mıyım? Huzeyfe diyor ki, eğer sen gerçekten nifak üzere olduğundan korkuyorsan münafıklardan değilsin. Çünkü münafıklar nifak üzere olmaktan korkmazlar diyor. Çünkü münafık olanlar nifak üzere olmaktan korkmazlar. Onlar emindirler kendilerinden. Bugün nifak üzere olmaktan korkmayan kardeşlerim, Huzeyfe'nin bu sözünü hatırlayınız. Nifak üzere olmaktan, son nefesinizden, nifak üzere ölmekten korkun biraz. Nifak üzere öldürme beni ya Rabbi. Canımı nifak üzere alma diye dua edin biraz. Kendinizden korkun biraz. Amellerinize bu kadar güvenmeyin. Kalbinize bu kadar güvenmeyin. Münafıklar daima zor zamanlarda Müslümanlar yalnız bıraktılar. Efendimiz Tebuk seferine çıktı sıcak bir günde. Sıcak bir günde çıkması gerekiyordu. Öğlen vaktinde. Genellikle Efendimiz böyle günlerde çıkmaz, böyle o saatlerde çıkmaz diyorlar. Fakat Bizans'ın büyük bir orduyla geldiği haberini alınca mecbur kalmıştı. Ve sıcak olduğu için münafıklar demişlerdi ki, hava çok sıcak ya Muhammed ya Resulallah. Hava çok sıcak. Bu havada çıkılır mı ya Resulallah? Ayet geldi. Cehennem daha da sıcaktır. Siz madem ki güneşin sıcağından korunmak istiyorsunuz, hurmalarınızı toplamak istiyorsunuz, madem ki hurmalıklarınızın altında oturmak istiyorsunuz, biliniz ki cehennem daha da sıcaktır ey münafıklar. Bugün bu ayet soğuk havadan hizmetten geri kalan insanlara hitap ediyor. Yağmurlu havalarda, soğuk havalarda gelemedim diyenlere hitap ediyor. Bu ayet bugün hizmetin içerisinde tehlikeli bir vazife kendisine verildiği zaman hava sıcak diyenlere ne kadar da benziyor bu insanlar. İşim var diyen insanlar, şöyle şöyle mazeretlerim var diyen insanlar, benim makamım var diyen insanlar, benim zenginliğim var diyen insanlar, o insanlara ne kadar da benziyorlar. Hava sıcaktı. Cehennem daha da sıcaktı Allah-u Teala. Madem ki siz böyle şeylerin bahane ediyorsunuz. Hava sıcak diyenler münafıklar olarak görülmüştü o gün. Bugün de hizmetten geri kalanla çeşitli bahanelerle onlar da kendilerinin münafık olduğundan, münafıklıktan bir şube üzere olduklarından emin olsunlar. İmanları gerçekten olmuş olsaydı ne sıcak ne soğuğu bahane etmeyeceklerdi. Çünkü iman öyle bir şeydir ki insana ne sıcak ne soğuk hiçbir şey hatırlatmaz. İmanın lezzetini alabilmiş insanlar, işte böyle insanlardırlar. Münafığın alameti üçtür diyor Peygamberimiz. Söylediği zaman yalan söyler. Daima yalancıdırlar. Abdullah İbni Übey gibi hiçbir Müslümanın Ebu Bekir'lerin ve Ömer'lerin yapmadığı şeyi yapmaya çalışıyordu. Çıkıyordu her zaman. Ey insanlar, Allah sizin içinizden bir Resul göndermiştir, ona tabi olun, onu sevin diyordu. Yalan söylüyordu. Keşke yalan söylenmeseydi de böyle yani cehennemlik olmasaydı. Eğer gerçekten onlar içinden gelerek söylemiş olsaydı, keşke kendi makamını Resul'u da aileden aldı diye düşünmeseydi. Hazreç kabinesinin reisiydi Abdullah İbni Übey. Medine'ye geldiği zaman kendisini kral yapmak üzereydiler. Efendimiz Medine'ye geldiği zaman kendisi kral olmak üzereydi. Başına bir taç koymak üzereydiler. Hatta tacı yapılmış hazır bekliyordu. Efendimiz Medine'ye geldiği zaman Müslümanlar ona tabi oldular. Ve o zaman Abdullah İbni Übey, o zaman Efendimiz'i kıskandı ve ona karşı içinden buğz etmeye başlamıştı. O günden itibaren münafık olarak devam etmişti. Usayd bin Hudayr, Abdullah bin Übey'in bu halini gördüğü zaman Efendimiz'e demişti ki, ey Allah'ın Resulü onu affet. Çünkü vallahi sen gelmeden evvel o kral olmak üzereydi. O yüzden seni kıskanıyor ya Resulallah. Efendimiz affetmişti. Peygamberi rahmet sayesinde onun namazını bile kılmıştı. Allah Resulü münafıkları affediyordu ama onlar nifak çıkarmaktan geri durmuyorlardı. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar yalnız bıraktılar. Huzeyfe anlatıyor. Birisi kendisine diyor ki, ey amcam, tabiinden bir zat, Efendimiz'i görmeyenlerden birisi. Ey amca diyor, siz Resulullah'ı gördünüz mü? Evet gördük diyor, ey yeğenim gördük. Peki ona ne yapardınız? Onu gördüğünüz zaman ona ne yapardınız? Huzeyfe demişti ki, vallahi ona hizmet ederdik. Gücümüz yettiği kadar ona saygıda bulunurduk, kusur etmemeye çalışırdık. O demişti ki, vallahi biz eğer onu görseydik, yere bile indirmezdik. Onu omuzlarımızda taşırdık. Huzeyfe demişti ki, ey yeğenim öyle söyleme. Zira biz öyle günler gördük ki, Hendek Savaşı'nda öyle bir saat vardı ki, Allah Resulü insanların ortasında dediği halde, ey insanlar, kıyamet gününde Kevser'in başında ben de Allah isteyen kimse yok mudur? Gitsin şu Hendek'in karşı tarafındaki kafirlerden bir haber alsın gelsin bana. O kadar soğuktu ki, o kadar rüzgar fırtına vardı ki, Allah Resulü'nün bu vaadine rağmen, cennette benim arkadaş olmak isteyen yok mu dediği halde, kimse yerinden kalkamamıştı. Münafıklar her birisi birer birer geliyor, Efendimiz'den izin istiyorlardı. Ey Allah'ın Resulü bana izin ver, evim açıktır, kimse yok evi bekleyecek diyorlardı. Arkadan Yahudiler, tehdit unsuru idiler. Ön taraftan Kureyş müşrikler, 10 bin kişilik bir kuvvetle. Aramızda münafıklar vardı. Münafıklar da gelip Efendimiz'den izin istiyorlardı. Ve kalan 300 kişi kalmıştık. Ey yeğenim işte biz böyle günler gördük demişti. Münafıklar böyle zamanlarda Müslümanlar yalnız bırakmışlardı. Daima İslam'ın aleyhinde çalıştılar. Mescid-i Dirar'ı yaptılar. Bir mescid inşa ettiler. Müslümanlar ikiye bölebilmek maksadıyla mescid bile yaparlar münafıklar. Bugün belki münafıklar mescid yapmıyorlar. Fakat onun yerine başka şeyler yapıyorlar. Müslümanlar ikiye bölebilmek maksadıyla çok şeyler yapıyorlar. Müslümanların arasını açacak meseleleri ortaya atıyorlar. Bazı Müslümanlar da bunları ayak uyduruyorlar. Müslümanların cemaati ikiye bölünsün diye, cemaat ikiye bölünsün diye bir mescid yapmışlardı. Efendimiz'den gelip o mescide namaz kılmasını istemişlerdi. Namaz kılsın ki mescid resmiyet kazansın. Ve bu şekilde Müslümanların cemaati ikiye bölünsün. Aynı zamanda Bizans'tan gelecek olan yardımı bekliyorlardı. Bizans'tan yardım geldiği zaman, o zaman o mescide yapmış oldukları bir depodan depoladıkları silahlar ile Bizans'a yardımcı olacaklardı. Münafıklar daima Müslümanları böyle arkadan vurmaya çalışıyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle Efendimiz'e o mescidin ne için yapıldığını haber vermişti. O mescidle bediye namaza durma dedi. O mescidle bediye namaza durma. Çünkü o mescid şunun için yapılmıştır. Ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem oraya Müslümanları gönderdi ve yaktırdı mescidi. Münafıkların açmış olduğu fitneyi söndürmek için mescidi dahi yakmak yapmanın caiz olduğunu Müslümanlara göstermiş oldum bu şekilde. Eğer o niyetle yapılmış ise, eğer nifak çıkarmak için yapılmış ise, böylesi mescitlere dahi yapmanın caiz olduğunu insanlara göstermiş oldum. Münafıklar, İzzet'in Allah'ın ve Resulünün olduğunu bilmezler. Böyle Mustafa gazvesi dönüşünden bir suyun başında Hazreti Ömer'in kölesiyle muhacirlerden bir zat ile Cahcan adında bir sahabi ile Sinan adında Esar'dan bir sahabi ikisi bir suyun başında tartışmışlardı. Suyun sırası konusunda tartışmaya girdiler. Evvela sudan kim alacak? Onun tartışmasını yaparlarken Hazreti Ömer'in kölesi ona bir tane vurdu. Bunun üzerinden tartışmaya başladılar ve kavga ettiler. Muhacir olan ey muhacirler diye seslendim. Ensardan olan ise ey ensar diye seslendim. Muhacirler ey ensar derse, ey muhacirler olan bir insan ey muhacirler derse, ensardan olan birisi ey ensar derse, Kürtler ey Kürtler derse, Türkler de ey Türkler derse, işte o zaman fitneyi bekleyiniz. İki kişi kavga ettiği zaman Kürt olan Kürtleri çağırırsa, Kürtler de onun yardımına koşarsa haklı haksız anlamadan, Türk olan da Türkleri çağırırsa haklı haksız anlamadan ona yardım ederlerse Türkler, işte o zaman ümmet-i Muhammed tehlikede demektir. Bir kavme olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Hangi milletten olursanız olunuz, sakın adaletsizlik yapmayınız. Ve bu hadiseyi duyan Abdullah İbni Bey İbni Selül demişti ki işte bizimle onların hali şuna benziyor. Affedersiniz, köpeği besle seni yesin derler ya hani, kargayı besle seni gözün oysun derler ya hani bizim ifademizden. İşte dedi, bu muhacirlerin kimseleri yoktu. Bu muhacirler hiç kimsesiz bir şekilde Medine'ye gelmişlerdi. Biz onları alıp bağrımıza bastık. Onlara ekmek verdik, yemek verdik. Onlara malımızın yarısını verdik. Sanki kendisi vermiş gibi. Halbuki kendisi de vermemişti. Diğer Müslümanlar gerçekten ensardan olanlar vermişlerdi. İşte biz bunlara böyle iyilik yaptık, ondan sonra bunlar bize böyle yapıyorlar demiştim. Ve Medine'ye döndüğümüz zaman aziz olan, zelil olanı oradan çıkaracaktır. Aziz olan yani kendileri, zelil olan yani Efendimiz ve muhacirler, düşük olanlar, alçak olanlar, aziz olanlar, zelil olanlar oradan yani Medine'den çıkaracaklardır. Bu haber Efendimiz'e Zeyd bin Erkam radıyallahu anh tarafından bildirildiği zaman, Zeyd daha küçük bir çocuktu. Geldi, tabi Zeyd çocuk olduğu için onu hesaba katmamışlardı. Onun yanında böyle konuşmuşlardı. Zeyd de gelip bunu Efendimiz'e bildirmişti. Ey Allah'ın Resulü dedin, Abdullah İbni Bey İbni Selül böyle dedin, Medine'ye döndüğümüz zaman aziz olan, zelil olanı oradan çıkaracaktır dedim. Besle köpeğe onu seni yesin dedim. Efendimiz bu haberi duyunca Abdullah İbni Bey'i çağırttırdı. Abdullah İbni Bey geldi ve bu haberi inkar etti. Münafıklar daima sıkıştıkları zaman yalan söylerler. Münafıkların alametleri üçtür demiştim. Birincisi yalan söylerler. İkincisi emanetlere ihanet ederler. Bir emanet kendilerine verildiği zaman ona sahip olmazlar, onu inkar ederler, onu kendilerine alırlar. Üçüncüsü söz verdikleri zaman sözlerinde durmazlar. Bunlardan birisi kendinde olan insan münafıklıktan bir şube üzere ölmüş olur. Hadisin başka bir rivayetinde münafığın alameti dörttür diyor. Buna ilaveten bir de tartıştığı zaman biriyle hasımlaştığı zaman günaha girer. Kendisi de günaha girer, muhatabını da günaha sokar. Onunla öyle bir tartışır ki Sanki kendisine vahiy gelmiş gibi konuşuyor. Sanki kendisini hak üzere olduğundan vahiyle tasdik edilmiş gibi konuşuyor. Ve karşıdaki insanı tahrik eder. Kendisi günaha girer, onu da günaha sokar. Hasımlaştığı zaman günaha girer. İşte Abdullah İbni Übey yalan söyledi Efendimiz'e. Ve diğer Müslümanlar da Zeyd'i kınadılar. Ey Zeyd, neden böyle bir yalan söylüyorsun dediler. Bunun üzerine Zeyd çok üzülmeye başladı. Ve amcası da kendisini kınayınca neden böyle yaptın? Neden Allah'ın Resulü'nün huzurunda mahcup duruma düştün? Neden böyle bir şey söyledin? Abdullah İbni Übey'in büyük bir zat olduğunu bilmiyor musun? Zeyd bekledi ki Allah bu meseleyi açığa çıkarsın. Daha sonra Allah Azze ve Celle Münafıkun suresindeki ayetleri indirdi. يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنَ لِيَ الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْاَزَلِ Onlar diyorlar ki ey Resulüm, biz Medine'ye girdiğimiz zaman orada aziz olanlar, zelil olanı oradan çıkaracaktır. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Halbuki izzet, izzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. Onlar aziz olan, izzetli olan, zelil olanı oradan çıkaracaktır diyorlar, doğru söylüyorlar. Evet, aziz olan Allah'tır, Resulüdür ve müminlerdir. Fakat bunu وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Fakat bunu münafıklar bilmezler. İzzetin Allah'ın ve Resulü olduğunu bilmezler. İzzetin Allah'ta ve Allah'ın dininde olduğunu bilmezler. İzzetin Allah'ın nizamında olduğunu bilmezler. Resulünün getirdiği nizamda olduğunu bilmezler. Onlar izzeti Avrupa'da ararlar. Onlar izzeti Avrupa'nın kanunlarında ararlar. Onlar izzeti yükselmeyi, dünyada hakim olmayı veya yeryüzünde şerefle yaşamayı, Avrupa'nın kulu kölesi olmakta ararlar. Çünkü onlar وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Kimler bilmezler? Münafıklar bilmezler. لَا يَعْلَمُونَ Münafıklar bilmezler. Çünkü onların kalbine iman girmemiştir. İman girmiş olsaydı onlar bilirlerdi ki izzet Allah'ın ve Resulü'nündür. Ve izzet müminlerin yanındadır. Ehli kitabın yanında değildir izzet. Yani şeref. Bu haberi inkar ettiği zaman Zeyd bin Erkam üzülmüştü, fakat daha sonra bu ayetler gelince, bu ayetler geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in kulağına tutmuş, okşamış. Allah bu kulaklara vefa etti demiştim. Allah bu kulakları doğruladı dedim. Senin duyduğun doğruymuş ey Zeyd. Allah seni doğruladı, üzülme artık. Zeyd radıyallahu anh çok sevinmişti bunun üzerine. Koskoca Allah'ın Resulü kendisini okşamıştı. Kendisine önce inanmamıştı çocuktur diye ama fakat ondan sonra Allah onu tasdik etmişti. Bu haber Efendimiz'e geldiği zaman Efendimiz orduya yürü emri vermişti. Çünkü Müslümanlar arasında fitne çıkmasından korkuyordu. Normalde hiçbir zaman Efendimiz'in güneşli bir saatte, güneşin yükseldiği bir saatte orduya yürü emri verildiği görülmemiştir. Çünkü ashabına karşı merhamet sahibiydi. Fakat bu fitne çıktıktan sonra orduya yürü emri verdi. Ve bazı sahabiler gelip ey Allah'ın Resulü, sen bu saatte yürü emri vermezdin dediler. Duymadınız mı dedi, böyle demiş. Abdullah İbni Übey böyle demiş, duymadınız mı? Ashabım arasında fitne çıkmasından korkuyorum. Ensarla muhacirin savaş etmesinden korkuyorum. Dünyaya gelmiş geçmiş en hayırlı ümmetin bu şekilde helak olmasından korkuyorum. Allah'ın razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu bir ümmetin helak olmasından korkuyorum. O şekilde Efendimiz yürü emrini verdi. Namaz vakitleri dışında durdurmadı orduyu. Akşama kadar yürüttü. Akşam oldu, sabaha kadar yürüttü. Sabah güneş doğdu, hala yürüttü. Kuşluk vakti oldu, artık insanlar meşgul oldular. Güneş tekrar yükselmeye başladı. Efendimiz de orduya istirahat etmeleri için izin verdi. Bu şekilde ordunun mest olmasını istemişti. Bu şekilde ordunun içerisinde fitne çıkmasını önlemek istemişti. Büyük bir komutan, böyle zamanlarda ne yapacağını bilen bir insandı. Ve bir müddet istirahat ettiler. Zaten ashab-ı kiram oturur oturmaz büyümeye başlamışlardı. O kadar yorulmuşlardı ki artık birbirleriyle tartışmaya zamanları kalmamış, halleri kalmamıştı. Daha sonra Efendimiz gene onları kaldırdı ve tekrar yürütmeye başladı. Ta Medine'ye kadar onları yürüttü, istirahat vermedi. Ravi diyor ki 3 gün onları yürüttü. 3 gün boyunca sırf Ümmet-i Muhammed'in arasında fitne çıkmasın diye ordusunu bu şekilde yürüttü. Ve 3 gün sonra bu arada Abdullah İbni Übey'in oğlu Abdullah çok muhterem bir Müslümandı. Çok samimi bir Müslümandı. Bazen böyle insanların çocukları çok muhterem olur. Çok samimi olur. Allah kime nasip ederse ona nasip eder. Allah'ın sırları vardır. İhlas gibi. Allah'ın sırlarından bu sırrı Allah kime verirse onundur o. Kime vermişse o ihlas sırrını onun kalbinde yerleşmişse artık kimse onun kalbinden alamaz. Ama Allah bir de vermemişse kimse onu o kalbe sokamaz. Abdullah İbni Bey gibi bir insanın oğlu öyle büyük bir zat idi ki Efendimizin onu öldüreceğini haber almıştı. Abdullah İbni Bey'in münafığın öldürülmesi gerektiğini düşündüğünü sandı. Acaba Efendimiz onun öldürülmesini mi istiyordu? Geldi Efendimiz'e dedi ki belki de Hazreti Ömer'in sözünü duymuş olabilir. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz'e ey Allah'a Resulü dedi bırak da onun boynunu vurayım ya Resulallah. O münafıklardandır ya Resulallah. Bir diğer rivayete göre ise Hazreti Ömer kendisinin kölesiyle bir başkası arasında bu mücadele, bu kavga olduğu için ben onun boynunu vurayım dememişti. Çünkü o zaman belki Hazreti Ömer'in kölesiyle kavga ettiği için onun boynunu vurdu derler diye. Her zaman bırak boynunu vurayım diye Ömer bir başka rivayette demişti ki ya Resulallah emret de emret Abbas bin Bişr radıyallahu anh onun boynunu vursun. Eğer ben onun boynunu vurursam belki Ömer kendi kölesini koruduğu için onun boynunu vurdu derler. Emret de filan sahabi onun boynunu vursun demişti. Efendimiz de buyurmuştu ki ya Ömer ister misin ki insanlar Muhammed kendi arkadaşlarını, kendi ashabını öldürüyor desinler. İster misin ki böyle desinler. Devrim olur ve devrimler senin çocuklarını yer. Lenin'in yaptığı devrimde olduğu gibi. Çin devriminde olduğu gibi. Devrim yapılır. Devrim yapanlar kendi içinde kavgaya düşerler. Makam kavgasına. İslam devrimlerinde böyle bir şey olmamıştır elhamdülillah. Fakat ekseri devrimlerde böyle haller vardır. Muhammed kendi ashabını öldürüyor derler. Ey Ömer demişti Efendimiz. Münafıklara karşı takılması gereken tavır ortaya koymuştu. İnsanlar bilmezler. Evet sen biliyorsun ben biliyorum ama herkes bilmiyor ya Ömer. Onun münafık olduğunu herkes bilmiyor. Onun için derler ki Muhammed kendi arkadaşlarını öldürüyor. O yüzden öldüremem demişti. Ve herkesin anlamasını beklemek icap ederdi. Herkes anlasın ki ondan sonra öldürülse bile artık herkes hak verir. Ama herkes anlamadan birkaç kişinin anlaması bir şey değiştirmez. Ve Abdullah İbni Übey'in oğlu Abdullah gelmiş Efendimiz'e demişti ki ey Allah'ın Resulü işittim ki sen babamı öldürmek istiyormuşsun. Ya Resulallah eğer gerçekten babamı öldürmek istiyorsan başkasına emretme bana emret. Eğer gerçekten babamın öldürülmesini emrediyorsan bana emret ya Resulallah. Abdullah öyle bir zirveye çıkmıştı ki anne baba sevgisi herkesin kalbinde vardır. Ve kendi ifadesiyle dedi ki vallahi ya Resulallah Hazreç kabilesi içerisinde benim kadar babasına saygı duyan bir insan yoktur. Benim kadar akrabaları sayan bir insan yoktur. Fakat eğer sen emrederse babamı kendi ellerimle öldürürüm ya Resulallah. Başkasına emretme. Başkasına emredersen belki babamın katilini görürüm yollarda. Belki nefsim kabarır. Belki bir kafiri öldürdüğü için, babam gibi bir kafiri öldürdüğü için belki ben de onu öldürürüm insan. O zaman bir kafire karşı bir Müslümanı öldürmüş olurum, cehenneme giderim. Eğer gerçekten onun öldürülmesini istiyorsa bana emret ya Resulallah demişti. Akrabalık bağlarını koparmak için gelmemişti Allah Resulü ama fakat ashabını öyle bir eğitmişti ki babanı öldürmesi öldürecek noktaya gelmişlerdi. Talha bin Berra radıyallahu anh da öyleydi. Nerede Efendimiz'i görse elini ayağını öperdi. Allah'ın Resulü'nü görmüşken elini ayağını öpeyim derdi her zaman. Ve fakat bir gün Efendimiz'e demişti ki ey Allah'ın Resulü senin için yapmayacağım bir şey yok. Efendimiz de dedi ki o öyleyse git babanı öldür. Hemen kılıcını aldık ve yerinden fırlamıştım. Babasını öldürmek için koşmaya başlamıştım. Efendimiz arkasından çağırdı, gel dedi. Şaka yaptım. Seni denemek istemiştim. Acaba gerçekten babanı öldürecek kadar beni seviyor musun? Acaba gerçekten bu kadar seviyor musun? Yoksa ben akrabalık bağlarını koparmak için gönderilmedim. Ben akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için gönderildim. Ben baba evlat arasında saygı olsun diye gönderildim. Ben sıla-i rahim için gönderildim. Akrabaların ziyaretleşmesi için gönderildim. Ben böyle bir şey için gönderilmedim, şaka yaptım demiştim. Abdullah İbn-i Übey ise gerçekten samimi bir şekilde ey Allah'ın Resulü emret onun boynunu vurayım demiştim. Emret onun kellesini önüne getireyim şu anda ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki hayır. Babana karşı iyi muamele edeceğiz ve seslenmeyeceğiz. Fakat Abdullah yerinde duramıyordu. Efendimizin bu sözüne rağmen, ona iyi muamele edeceğiz, seslenmeyeceğiz demesine rağmen, yanımızda mevki sahibidir demesine rağmen, Abdullah radıyallahu anh Medine'ye ordu girerken onlardan evvel girmiş ve Medine'nin girişinde onu beklemişti. Babasını beklemişti elinde kılıcıyla. Vallahi dedi babasını görünce, vallahi diyeceksin ki Allah'ın Resulü ve müminler azizdirler, ben de zelilim. Ve Allah'ın Resulü'ne özür dileyeceksin. Yoksa seni şehre bırakmam demişti. Babasını çok seven Abdullah, babasının huzurunda daha konuşmamış olan Abdullah, babasının huzurunda konuşmamış, onun yüzüne bile bakamamış hayasından. Fakat Allah'ın Resulü'ne karşı terbiyesizlik yaptığından dolayı aziz olan müminlerdir, Allah'ın Resulü'dür diyeceksin. Ve ben de zelilim, alçam diyeceksin. Yoksa seni buraya bırakmam demiştim. Ve Allah'ın Resulü'nden izin isteyeceksin. Eğer o sana izin verirse ondan sonra ben de sana izin veririm demiştim. Efendimiz'e haber verdiler. Efendimiz biraz ordunun gerisinde kalmıştı. Onu beklediler. Ve Abdullah İbn-i Übey etrafındaki insanları görmüyor musunuz demişti. Oğlum beni bırakmıyor. Görmüyor musunuz ey insanlar? Benim gibi eskiden Hazreti'nin reisi olan bir insan ve onun oğlu onu şehre bile bırakmıyor artık. Efendimiz gelince Efendimiz'den izin istemişlerdi. Abdullah radıyallahu anh demişti ki ey Allah'ın Resulü eğer babam için izin verirsen onu bırakırım. Yoksa vallahi onu bırakmayacağım. Efendimiz de izin verdi ve bıraktı. Efendimiz izin vermeden bırakmayacak kadar bir iman sahibi olmuşlardı. Ama bugün acaba Müslümanlar bu noktaya gelmişler midir? Acaba Müslümanlar Allah Resulü'ne karşı saygısızlık yaptığı zaman ailesinden birisi acaba ona bunu söyleyemezsin diye biliyorlar mı? Acaba Allah'ını ve Resulü'nü müdafaa edebiliyorlar mı? Müslümanlar izzetlidirler. İzzeti Allah'ın ve Resulü'nün ve İslam düzeninin içerisinde ararlar. İslam'a gelirseniz izzet sahibi olacaksınız. وَلِلَّهِ الْاِزَّتِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ın da Resulü'nün de ve müminlerdir. Ama bunu münafıklar bilmezler. İzzet nedir? İzzetin gururla bir farkı var. Hazreti Hasan Efendimiz'in torunu, efendi, benim bu oğlum efendidir dediği sahabi. Ona bir gün demişlerdi ki, İnsanlar senin için çok gururlu, çok kibirli diyorlar. Ey Hasan, ne diyorsun dediler. Hayır dedim, bendeki izzettir, gurur değil. İzzettir bendeki. Ben gururlu değilim, kibirli değilim ama izzetliyim. İzzetle gururun farkı var. İzzet şerefli olmak demektir. Ama gurur ise şeytanlandır, kibir şeytanlandır. Kibirli insanlar cennete giremeyecekler, kokusunu bile alamayacaklar. Hatem-i Tanrı'ya sormuşlardı. Senden daha izzetli, senden daha civanmert bir insan gördün mü hayatında? Hatem-i Tanrı çok meşhur bir zengindir. Ve çok cömert olan bir insandı. Cömertliğiyle ün yapmış bir insandı. Dedi ki, evet gördüm. Bir zamanlar büyük bir yemek görmüştüm. Bütün kabileleri davet etmiştim. Herkes geldi, yemek yemeye başladılar. Ben de bu arada biraz çıktım dışarıya. Acaba etrafta bir şey var mı yok mu diye kolaçan etmeye başladım. Misafirler yemek yiyorlardı, develer koyunlar kesilmişti. Hizmetçiler hizmet ediyorlardı misafirlere. Baktım ki yaşlı bir adamcağız dağdan odun toplamış, çalı çırpı toplamış, o zayıf bedenle doldurmuş, sırtına almış, onu dağdan aşağıya indiriyor. Şehre götürecek, belki bir dirheme, belki iki dirheme satacak, ondan sonra onunla belki bir günlük ihtiyacını karşılayacak. Adamı gördüm ve acıdım adama. Adam yaşlı başlı bir adamdı. İki büklüm olmuştu odunların altından. Odunlar, o çalı çırpılar onun sırtına batıyor ve kanatıyorlardı. Adama dedim ki, ey amca, şurada bir adam varmış, Hatem-i Tayy diyorlar. Yemek vermiş. Herkes gidip orada yemek yiyormuş. Sen de gitsen de bu yemeği, bu odunları ona versen, hem sana çok para verir, hem de orada bir yemek yemiş olursun. Böyle dediğim zaman adam bana dedi ki, ben bu odunların yükünü çekerim, Hatem-i Tayy'nin minnetini çekmem dedi. Ben bu odunların acısına dayanırım. Her gün dağa gider odun taşırım. Fakat Hatem-i Tayy'nin herhangi bir insanın, Hatem-i Tayy insanların başına kalkan bir insan değildi. Yaptığı iyiliği insanların başına kalkmazdı ama fakat ihtiyarda izzet vardı. İzzetin sayesinde öyle bir noktaya gelmişti ki bir yemeği bile insanların bir yemeğini hayır olarak yapılmış olan bir yemeği yemek istemiyordu. İzzeti buna müsaade etmiyordu. İzzetli insanlar, şerefli insanlar daima tarihe geçmişler. Abdullah bin Huzafer radıyallahu anh'ın kafirlerin karşısında gösterdiği izzet gibi, Rum krallığının karşısında gösterdiği izzet gibi Müslümanlar esir alınmışlardı Rum kralı tarafından. Rum kralı ona diyordu ki, gel Hristiyan ol. Eğer Hristiyan olursan sana şöyle şöyle Mekke'ye makamlar vereceğim. Fakat Abdullah radıyallahu anh demişti ki ona, ey kral, vallahi eğer sen bir göz açıp kapayıncaya kadar bir süre, sadece bu kadarcık bir süre bana Hristiyan ol desen ve bunun sonunda bana bir sürü şeyler versen, dünyanın içindeki her şeyi bana versen, bütün makamların mevkiler bana versen, vallahi ben gene dinimden dönmem demişti. Bunun üzerine kral, o zaman seni öldürürüm dedi. Sen bilirsin demiş Abdullah bin Muzaffer radıyallahu anh, sen bilirsin, istediğini yapabilirsin. Firavun'un karşısındaki sihirbazların dediği gibi, la dayır demişler. Ziyanı yok, istediğini yap. Bunun üzerine kral onu astırdı. Ellerinden ayaklarından astırdı. Ve adamlarına gizlice emretti. Öldürmeyin dedi. Ellerine ayaklarına taş atın. Bu şekilde ızdırap verelim. Böyle yaptılar. Ondan sonra kral bu arada hala teklif ediyordu ona. Gel Hristiyanlığa gir. Yani gel İsa Allah'ın oğludur de. Ve böylece kafir ol. İsa Allah'ın oğludur de. Ondan sonra ebediyen cehennemlik ol yani. Abdullah kabul etmedi. Aşağı indirdiler. Hala teklif ediyordu kral. Yine kabul etmiyordu. İzzet sahibi insanlar, dinlerinden izzetli olan insanlar, Kafirin karşısında boynu bükmeyen insanlar. Bir defa Allah'ın huzurunda eğilmiş olan boyunlar bir daha kimsenin huzurunda eğilmemektedir. Kral emretti, ateş yaktılar. Bir kazan içine su koydular. Su ısındıkça Abdullah'a teklif etmeye başladı. Seni bu kazanın içerisine atarım dedi. Abdullah ne yaparsan yap dedi. İki tane Müslüman esiri getirdiler. Sıra Abdullah'a geldiği zaman Abdullah radıyallahu anh ağlamaya başladı. Kral niye ağlıyorsun dedi. Korktun mu yoksa? Gel Hristiyanlar gibi bu azaptan kurtul dedi. Abdullah radıyallahu anh dedi ki vallahi ölümden korktuğum için ağlamıyorum ey kral. Fakat kendi kendime dedim ki işte şu anda öleceksin. Şu anda öleceksin. Ve bir daha Rabbinin yolunda cihat edemeyeceksin. Bir tane canın var, bir tane kellen var. Onu vereceksin, bir daha cihat edemeyeceksin. Halbuki ben isterdim ki başım belki saç kadar canım olsaydı da her birini Allah yolunda tek tek verseydim. İşte onun için alıyorum dedim. Yoksa senin sıcak kaynar suyundan korktuğum için değil. İstediğini yapmakta serbestsin dedi. Kral ondaki bu sadakati ve bu ihlası ve bu izzeti gördüğü zaman hayretler içerisinde kaldı. Ve böyle bir insan öldürmek istemedi artık. Dedi ki ey Abdullah eğer benim başımı öpersen sadece bununla gel başımı öp ondan sonra seni affedeyim. Kral sadece esir olmuş bir Müslümandan başını öpmesini istedi. Ölümden kurtulacaktın. Fakat Abdullah radıyallahu anh dedi ki kabul etmiyorum. Yalnız benim kurtulmam şartıyla kabul etmiyorum. Eğer bütün Müslümanları kurtaracaksan, eğer hepsine izin vereceksen o zaman kabul ederim. Onların hatırına kabul ederim. Kendi hatırım için değil. Kral kabul etti. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh dedi ki kendi kendine ben bir kafirin başını öpeceğim ve tüm müminler kurtulmuş olacaklar. Bundan bir zarar gelmez dedi. Onun başını öptü. Sonra Müslüman esirler Hazreti Ömer zamanında oluyor bu hadise. Onun huzuruna geldiler. Ve halifeye bu hadiseyi anlattılar. Abdullah'ın başından geçen ve kendilerinin başından geçen hadiseyi anlattılar. Hazreti Ömer kalktı ve dedi ki vallahi bugün Abdullah'ın başını öpmek hepimiz için bir borç olmuştur. Abdullah'ın başını öpmeye ilk defa ben başlıyorum dedi. Ve kalktı koskoca Ömer onun başından öptü. Senin o kafirin başından öpmenden dolayı bu kadar mümin kurtulmuştur. O yüzden senin başını öpmeye layıktır dedi. Kendin için öpmedin. Kendin için zaten korksaydın o zaman daha ve o teklifleri kabul ederdin. Fakat sen müminler için onun başını öptün. Müminler için İzzetini ortaya koydun. Fakat müminler kurtarabilmek için bunu yaptın. Öpün bu adamın başından dedi. Ve kalkıp birer birer onun başından öptüler. Bugün Müslümanlardan öyle şeyler isteniyor ki kafirin başını öpmekten çok daha fazlası isteniyor. Ve zaten öpmeye hazır olan insanlar var. Hatta sana şu mevkileri makamları vereceğiz demeseler bile onların başlarını değil ellerini ayaklarını öpmeye hazır olan insanlar var. Onların kapılarında izzeti şerefi arayan insanlar var. Onlar Avrupa'ya gidiyorlar, onlar ellerini ayaklarını öpüyorlar, manen. Halbuki onlar geçmişte, biz izzetliyken, izzet elimizdeyken, onlar gelip Osmanlı padişahlarının eteklerini öpüyorlar, ellerini bile öpemiyorlardı. İşte bu izzeti kaybetmiş olan insanlar, yani münafık olan insanlar, izzeti anlayamazlar. Onlar giderler, Avrupa'nın elini ayağını öperler. ve münafıkların çalışmaları sayesinde Müslümanların arasında fitne fesat çıkmaktadır. Benim Müslüman kardeşlerimden acizane istediğim ve Allah Azze ve Celle'den de temennimiz odur ki münafıkların çalışmalarına aramızı açmasına müsaade etmesin. Ya Rabbi münafıkların aramızda çalışmalarına müsaade etme. Ya Rabbi münafıkların aramıza girmesine müsaade etme. Ya Rabbi cahillerimizin münafıkların oyunlarına kalkmalarına müsaade etme. Lillahi Teala Fatiha. Ha ha ha ha.